Ayrım 55.
Sayfa 421. Dimitri yalnızca karanlığın fısıltısı duyuluyordu mısrağını anımsadı nedense. Duvardan atladığımı kimse duymuş olmasa bari. Hiç kimse duymamışa benziyor. Bir dakika kadar olduğu yerde kıpırdamadan durduktan sonra çimenlerin üzerinden yürüdü. Ağaçlarla fidanların uzağından geçerek uzun süre dolaştı bahçede. Hiç ses çıkarmadan yürüyor, en küçük bir hışırtı yapmadan atıyordu adımlarını. 5 dakika sonra ışık yanan odanın penceresinin dibindeydi. Tam pencerenin önünde oldukça büyük birkaç mürverle ak kahkaha fidanı olduğunu anımsıyordu. Sol yandaki bahçe kapısı kapalıydı. Mitya önünden geçerken dikkatle bakmıştı açık olup olmadığına. Sonunda fidanların yanına geldi, arkalarına saklandı. Soluğunu tutuyordu. Şimdi beklemek gerekiyor diye düşündü. Ayak seslerimi duymuş, kulak kabartıyorlardır belki. Yanıldıklarını sanmaları için sessiz durmalıyım. Öksürüğüm, aksırığım gelmese. 2 dakika bekledi. Yüreği duracakmış gibi çarpıyordu. Soluk almakta güçlük çekiyordu. Yok diye düşündü. Bu çarpıntım geçiciye benzemiyor. Bekleyemeyeceğim artık. Karanlıkta fidanın arkasında ayakta duruyordu. Fidanın evden yana olan yarısını pencereden gelen ışık aydınlatıyordu. Nedenini bilmeden ak kahkaha taneleri kıpkırmızı diye fısıldadı kendi kendine. Sessizce son derece dikkatli adım atarak pencereye yaklaştı. Parmaklarının ucunda yükseldi. Fyodor Pavlovich'in yatak odasını olduğu gibi görüyordu. Fyodor Pavlovich'in Çin işi dediği bir paravanayla boydan boya ikiye bölünmüş küçük bir odaydı bu. Çin işi diye geçirdi içinden Mitya. Grushenka paravananın arkasında olmalıydı. Fyodor Pavlovich'e baktı. İhtiyarın üzerinde Mitya'nın şimdiye dek hiç görmediği yepyeni, çizgili, ipek bir sabahlık vardı. Belini gene ipek, püsküllü bir kuşakla sıkmıştı. Sabahlığının yakasının altından tertemiz fanilasıyla ince Hollanda bezinden altın düğmeli gömleği gözüküyordu. Fyodor Pavlovich'in başında Alyosha'nın gördüğü kırmızı sargı vardı hala. Süslenmiş diye geçirdi içinden Mitya. Fyodor Pavlovich pencerenin önünde ayakta duruyordu, pek dalgındı. Birden başını kaldırdı, kulak kabarttı. Bir şey duyamayınca masaya gitti. Kadehini yarısına kadar konyak doldurup içti. Sonra derin bir iç geçirdi, gene daldı. Duvardaki aynanın önüne gitti. Alnına düşen kırmızı sargıyı sağ eliyle biraz kaldırdı. Yüzündeki hala geçmemiş morlukları incelemeye koyuldu. Yalnız diye düşündü Mitya. Yalnız olduğu belli. Fyodor Pavlovich aynadan geri çekildi. Birden pencereye dönüp dışarı baktı. Mitya hemen fidanın arkasına attı kendini. Belki de içeridedir diye geçirdi içinden. Paravanın arkasındadır, uyuyordur. Fyodor Pavlovich pencereden uzaklaştı. Pencereden dışarı baktığına göre Grushenka'yı bekliyor anlaşılan. Demek ki gelmedi daha. Yoksa ne diye dışarı baksın? Sabırsızlanıyor. Mitya hemen yaklaştı pencereye gene, içeri bakmaya başladı. İhtiyar masanın başında oturuyordu. Pek üzgün olduğu belliydi. Sonunda sağ dirseğini masaya koyup eliyle başına destek yaptı. Mitya gözünü ayırmıyordu ondan. Yalnız, odada yalnız diyordu kendi kendine. Grushenka içeride olsaydı böyle üzgün durmazdı. Tuhaftır, Grushenka burada yok diye anlamsız, garip bir can sıkıntısı doldurmuştu içini. Bunu kendi de fark edip şöyle düşündü. Onun burada olmaması değil beni üzen. Burada olup olmadığını kesinlikle öğrenememem sıkıyor canımı. Mitya sonraları o anda zihninin olağanüstü açık olduğunu, her şeyi ayrıntılarıyla düşünebildiğini, fark edebildiğini anımsadı. Ne var ki can sıkıntısı, durumu bilememenin, kararsızlığın verdiği can sıkıntısı gittikçe büyüyordu içinde. İyice öfkelenmişti artık. Burada mı değil mi bilmeliyim artık diye kararını verdi. Birden uzattı kolunu, pencerenin pervazını hafifçe tıklattı. İhtiyarın Smerdyakov'la kararlaştırdıkları gibi, önce iki kez yavaşça, sonra üç kez daha çabuk vurdu. Tak tak tak, Grushenka geldi demekti bu. İhtiyar ürperdi, başını kaldırıp yerinden fırladı, pencereye koştu. Mitya fidanın arkasına saklandı gene. Fyodor Pavlovich pencereyi açtı, dışarı sarktı. Titrek, garip bir fısıltıyla, ''Grushenka sen misin?'' dedi. ''Sen misin? Neredesin hayatım, meleğim, neredesin?'' Müthiş heyecanlıydı, güç soluyordu. ''Yalnız'' diye kararını verdi Mitya. İhtiyar yarı beline kadar dışarı sarkıp, sağına soluna bakarak yüksek sesle ''Neredesin?'' diye sordu. ''Buraya gel, sana bir armağanım var, hazır bekliyor, gel de göstereyim.'' 3.000 rublelik paketten söz ediyor diye geçirdi içinden Mitya. ''Neredesin, çık artık ortaya, kapıya mı gitti yoksa, şimdi açıyorum.'' İhtiyar sağdaki bahçe kapısına bakmak için uzanmış, karanlıkta görmeye çalışırken az kaldı pencereden düşüyordu. Grushenka'nın yanıtını beklemeden hemen kapıyı açmaya koşacağı benziyordu. Mitya hiç kıpırdamadan bakıyordu ona. Yüzüne yandan vuran ışık, ihtiyarın Mitya'nın öylesine nefret ettiği sarkık gıdığını, çengel burnunu, şehvet dolu bir bekleyiş içindeki dudaklarını aydınlatıyordu. Mitya'nın içini sonsuz bir nefret doldurdu birden. ''İşte o, rakibim. Bana işkence çektiren, hayatımı mahveden insan.'' diye geçirdi içinden. 4 gün önce Kamerya'da Alyosha ile konuşurken, onun ''Babanı öldürebileceğini nasıl ağzına alabiliyorsun?'' sorusuna yanıt verirken içine doğmuş gibi, sözünü ettiği o ani sonsuz öfke kabarmasıydı bu. ''Bilmiyorum, bilmiyorum.'' demişti o zaman. ''Belki öldürmem, belki de öldürürüm. O anda yüzünden nefret edeceğimden korkuyorum. Gıdığından, burnundan, gözlerinden, arsız gülümseyişinden iğreniyorum. İşte korktuğum bu benim, tutamam kendimi belki.'' İçindeki nefret kabardıkça kabarmış, dayanılmaz bir yüzeye çıkmıştı. Mitya ne yaptığını bilmiyordu artık. Birden pirinç havan elini çıkardı cebinden. Mitya sonraları, ''Tanrı korudu beni o anda.'' diye anlatıyordu. Yatağında ölü gibi yatan Grigori Vasilievich uyanmıştı tam o sırada. Smerdyakov'un Ivan Fyodorovich'e sözünü ettiği tedaviyi o akşam yapmıştı. Yani karısı bir takım otlardan çıkardığı suya havluyu batırıp sırtını ovmuş, şişenin dibinde kalanı da hiç kimsenin bilmediği bir dua okuyarak içirmişti ona. Grigori derin bir uykuya dalmıştı. Marfa da bir yudum almış, kocasının yanına uzanıp uyuyakalmıştı. Ama gece yarısı birden uyanmıştı Grigori. Bir an düşünüp belinde müthiş bir acı olmasına karşın doğrulmuştu yatağının içinde. Sonra bir şeyler daha düşünüp kalkmış giyinmişti. Belki de böylesine tehlikeli bir zamanda evi bekçisiz bırakıp uyuduğu için vicdanı sızlamıştı. Sara'nın çökerttiği Smerdyakov paravananın arkasında ölü gibi yatıyordu. Marfa Ignatievna kıpırdamamıştı. Grigori Vasilievich ona bakarak ''Koca karı bitkin düştü.'' diye geçirdi içinden, öksürerek dışarı çıktı. Kapıdan şöyle bir bakmaktı niyeti. Yürüyecek gücü yoktu çünkü. Belindeki sağ ayağındaki acı dayanılacak gibi değildi. Tam bu anda akşam bahçe kapısını kilitlemediğini anımsadı. Son derece düzenli, dikkatli bir insandı Grigori. Bir kez kurulmuş düzeni, edinilmiş bir alışkanlığı yıllarca aksatmazdı. Topallayarak, acıdan kıvranarak indi merdivenleri, bahçeye doğru yürüdü. Kapı ardına dek açıktı. Kendi de farkına varmadan bahçeye doğru yürüdü. Belki bir şey ilişmişti gözüne karanlıkta, belki de bir ses duymuştu. ama sola bakınca efendisinin açık penceresinden başka bir şey görmedi. Kimse yoktu pencerede. Niçin açtı pencereyi acaba, yaz değil ki diye düşündü Grigori. Tam bu anda biraz ilerisinde tuhaf bir şey gördü. 40 adım kadar uzağında, karanlıkta, koşarak giden bir insan gölgesiydi bu. Tanrım diye mırıldandı kendini bilmeden, acılarını unutup gölgenin önünü kesmek için koştu. Gölge kestirmeden hamama yöneldi. Bahçeyi iyi bildiği belliydi. Duvara atladı. Grigori deli gibi koşuyordu arkasından, bir yandan da gözden kaçırmamaya çalışıyordu onu. Gölge duvarın üzerine çıktığı anda o da duvarın dibindeydi. Grigori avazı çıktığınca bağırıyor, zıplayarak kaçanın ayaklarından yakalamaya çalışıyordu. Evet, ön sezisi yanıltmamıştı Grigori'yi. Tanımıştı onu, oydu bu. Baba katili canavar. Baba katili diye bağırdı ihtiyar. Birden olduğu yere yığıldı. Mitya geri bahçeye atladı, yerde yatan ihtiyarın üzerine eğildi. Pirinç havan eli Mitya'nın elindeydi. Ne yaptığını bilmeden otların üzerine fırlattı onu. Havan eli Grigori'nin 2 adım ötesine, otların arasına değil, yolun en göz önünde yerine düştü. Önünde yatan ihtiyara birkaç saniye baktı Mitya. Başı kan içindeydi. Elini uzatıp tuttu başını. Mitya havan eliyle ihtiyarın kafasını parçaladı mı, yoksa sadece yaraladı mı, kesin olarak bilmeyi o anda ölesiye istediğini anımsadı sonraları. Ama kan durmadan akıyordu. Mitya'nın titreyen parmakları o anda sıcak kana bulandı. Hohla kovalara giderken yanına aldığı yeni beyaz mendili cebinden çıkardığını, bilinçsizce ihtiyarın alnındaki, yüzündeki kanları silmeye başladığını anımsıyordu. Ama bir anda mendil de sırılsıklam kan olmuştu. Birden ayıldı Mitya. Tanrım, ne yapıyorum ben? Kafatasını parçaladıysam nasıl anlamalı bunu? Sonra umutsuz bir sesle, artık her şeyi vız gelmez mi bana? Öldürdüysem öldürdüm. Kabak senin başına patladı ihtiyar. Elden ne gelir? Yat uyu. Duvardan sokağa atladı, koşarak uzaklaştı. Kanlı mendil sağ avucunun içindeydi. Koşarken redingotunun arka cebine soktu onu. Deli gibi koşuyordu. Karanlıkta karşılaştığı birkaç kentli, gecenin o saatinde bir adamın yanlarından hızla geçtiğini anımsadılar sonra. Gene Morozova'nın evine gidiyordu. Oysa onun arkasından Fenya hemen kapıcı Nazar Ivanoviç'e koşmuş, Allah rızası için teğmeni bugün ve yarın içeri alma diye yalvarıp yakarmıştı. Nazar Ivanoviç pekala demiş ama aceleyle çağrıldığı hanımının yanına giderken köyden yeni gelen 12 yaşındaki yeğenine avluda durmasını söylemiş, teğmeni içeri bırakmamasını tembihlemeyi unutmuştu. Mitya avlu kapısına kadar koşup kapıyı çaldı. Çocuk hemen tanıdı onu. Mitya çay içmesi için birkaç kez bahşiş vermişti ona. Hemen açtı kapıyı çocuk, içeri aldı Mitya'yı. Neşeyle gülümseyerek Agrafena Aleksandrovna'nın şu anda evde olmadığını söyledi. Mitya birden durdu. Nereye gitti Prohor? 2 saat önce Timofey ile Mokroye'ye gitti. Niçin diye haykırdı Mitya. O kadarını bilmiyorum efendim. Bir subaya gitti galiba. Birisi gelip çağırdı onu. Araba da yollamış subay. Mitya çılgın gibi Fenya'ya koştu. 5. Ani karar. Fenya büyük annesiyle mutfakta oturuyordu. İkisi de yatmaya hazırlanıyordu. Nazar Ivanoviç'e güvendikleri için iç kapıyı gene açık bırakmışlardı. Mitya içeri daldı, Fenya'nın gırtlağına yapıştı. Çılgın gibi bağırıyordu. Söyle, nerede Grushenka, Mokroye'de kiminle beraber? 2 kadın çığlığı bastılar. Korkudan yüzü bembeyaz olan Fenya çabuk çabuk konuşarak, ''Ay söyleyeceğim, ay Dmitri Fyodorovich, şimdi her şeyi söyleyeceğim size, hiçbir şeyi saklamayacağım.'' dedi. Mokroye'ye o subaya gitti. Hangi subaya? Eski subaya canım. 5 yıl önce onu bırakıp kaçan subay vardı ya. Fenya gene öyle çabuk çabuk konuşuyordu. Dimitri Fyodorovic kızın boğazını bıraktı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Gözlerinden her şeyi bir anda, bir sözcükten bütün ayrıntılarıyla anladığı belliydi. Zavallı Fenya onun anlayıp anlamadığını düşünecek durumda değildi kuşkusuz. Mitya koşarak içeri daldığında sandığın üzerinde put gibi oturuyordu. Kendini savunmak için yalnızca kolunu kaldırmış, öyle donup kalmıştı. Korkudan yuvalarından uğramış gözleriyle Dimitri'ye bakıyordu. Ellerinde kanı görünce yine dehşete kapılmıştı kızcağız. Mitya koşarken yüzündeki alnındaki terleri eliyle silmiş olacak, alnıyla sağ yanağına kan bulaşmıştı. Fenya ha bayıldı ha bayılacaktı. Yaşlı ahçı kadın ayağa kalkmış, aklını yitirmiş gibi bön bön bakıyordu. Dimitri Fyodorovic bir dakika kadar ayakta durdu, birden Fenya'nın yanındaki sandalyeye bıraktı kendini. Düşünmüyordu, dehşet içindeydi sanki, taş kesilmişti her yanı. Ama her şey gün gibi ortadaydı. Tanıyordu o subayı. Grushenka kendi anlatmıştı ona her şeyi. Bir ay önce mektup yolladığını da biliyordu. Demek bir aydır, tam bir aydır ondan gizli ne dolaplar dönüyormuş ortada. O da içi rahat, hiç umursamıyordu bu yeni rakibini. Ama nasıl, evet nasıl olmuştu da hiç düşünmemişti bu subayı. Nasıl olmuştu da hemen unutuvermişti onu. Aklının bir türlü ermediği, bir yanıt bulamadığı soru buydu işte. Mitya dehşetle soğuk ter dökerek düşünüyordu bunları. Ama birden uslu bir çocuk gibi tatlı tatlı konuşmaya başladı Fenya ile. Biraz önce onu öylesine korkuttuğunu, gücendirdiğini, boğazını acıttığını unutmuştu sanki. İçinde bulunduğu ruhsal duruma göre olağanüstü, hatta şaşırtıcı bir açıklıkla Fenya'yı sorguya çekmeye koyuldu. Kız Mitya'nın kanlı ellerine dehşetle bakıyordu ya, gene de onun her sorusuna şaşırtıcı bir çabuklukla, hatta gerçeği bütün çıplaklığıyla ona anlatmak için acele ediyormuş gibi yanıtlar veriyordu. Yavaş yavaş açıldı, her şeyi en ince ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Dimitri'yi üzmek için değil, ona yardım etmeyi bütün kalbiyle istediği için yapıyordu bunu. O günün olaylarını da bütün ayrıntılarıyla anlattı. Rakitin'le Alyosha'nın geldiklerini, kendisinin Fenya'nın nöbet tuttuğunu, hanımının gidişini, Alyosha giderken Grushenka'nın pencereden ona seslendiğini, ona Mitya'ya selam söylemesini, onu sevdiğim bir saati ölünceye dek unutmasın diye tembih ettiğini, Grushenka'nın ona selam yolladığını duyunca birden gülümsedi Mitya, solgun yanakları pembeleşti. O anda Fenya hiç mi hiç korkmadan merakını gizlemedi. ''Ellerinize ne oldu Dimitri Fyodorovic? Kanlı.'' Mitya bilinçsizce ''Evet.'' dedi. Dalgın dalgın ellerine baktı. Hemen o anda ellerinin kanlı olduğunu da, Fenya'nın sorusunu da unutuverdi. Gene daldı. Geleli 20 dakika oluyordu. Biraz önceki korkusu geçmiş, yerini kesin bir kararlılık almıştı. Birden ayağa kalktı, dalgın dalgın gülümsedi. Fenya gene Mitya'nın kanlı ellerini göstererek ona çok yakın, candan birisi için üzülüyormuş gibi durgun bir sesle ''Ne oldu size böyle Dimitri Fyodorovic?'' dedi. Mitya gene ellerine baktı. Gözlerinde garip bir anlatım kıza baktı. ''Kan Fenya'' diye mırıldandı, ''kan.'' İnsan kanı. Ah Tanrım, niçin aktı bu kan? Ama Fenya, bir duvar var Fenya. Bilmece söylüyor gibi bakıyordu kızın yüzüne. Yüksek, korkunç bir duvar ama yarın gün ışırken, şafak vakti, Mitya üzerinden atlayacak bu duvarın. Ne duvarından söz ettiğimi anlamadın sanırım Fenya. Neyse önemli değil. Yarın duyunca anlarsın her şeyi. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Engel olmayacağım onlara, çekileceğim. Çekilmek gelir elimden. Sen mutlu ol canım. Bir saatcik sevdin beni. Mityacık Karamazov'u unutma. hep Mityacık derdi bana, anımsıyor musun? Böyle söyleyerek birden çıktı mutfaktan. Bu çıkış Fenya'yı demin içeri dalıp gırtlağına sarılmasından çok korkuttu. Tam 10 dakika sonra Dmitri Fyodorovich tabancalarını rehin bıraktığı genç memur Pyotr Ilyich Perhotin'in evindeydi. Saat 8.30 olmuştu. Pyotr Ilyich çayını evde içmiş, başkent meyhanesine bilardo oynamaya gitmek için redingotunu giyinmişti. Tam çıkarken Mitya geldi. Pyotr Ilyich onun kanlı ellerini görünce "Aman Tanrım!" diye bağırdı. "Bu ne hal?" Mitya çabuk çabuk konuşarak "Tabancalarım için geldim," dedi. "Paranızı getirdim. Teşekkür ederim." "Zamanım yok Pyotr Ilyich. Lütfen biraz çabuk tutun elinizi." Pyotr Ilyich'in şaşkınlığı gittikçe artıyordu. Mitya'nın elinde bir deste para vardı. Tuhaf olan, Mitya'nın içeri girerken paraları sağ elinde göstermek istiyormuş gibi önünde tutmasıydı. Mitya'yı dış kapıda karşılayan hizmetçi çocuk, onun sokaktan da paraları sağ elinde öyle önünde tutarak geldiğini söyledi sonra. Elindeki paraların hepsi de 100 rublelik kağıt paralardı. Kanlı parmakları arasında sıkıyordu onları. Sonraları bu olayla yakından ilgilenen kimselerin ne kadar para vardı elinde sorusuna Pyotr Ilyich o anda tahmin etmenin güç olduğu yanıtını verdi. Belki 2000, belki 3000, oldukça büyük bir desteydi çünkü. Dmitri Fyodorovich için ise şöyle diyordu. Kendinde değildi sanki ama sarhoş da değildi. Anlaşılmaz bir heyecana kaptırmıştı kendini, pek dalgındı. Ama gene de derin düşüncelere dalmış, bir şeye karar vermek için büyük çaba harcamasına karşın bu kararı bir türlü veremiyormuş gibi bir görünümü vardı. Çok acele ediyor, kısa kısa tuhaf yanıtlar veriyordu. Bazı anlar hiç de üzgün değilmiş, hatta neşeliymiş gibi görünüyordu. Pyotr Ilyich konuğunu şaşkınlıkla yukarıdan aşağı süzdükten sonra yüksek sesle "Söylesenize ne bu haliniz?" dedi. "Ne oldu size? Yüzünüz gözünüz kan içinde. Düştünüz mü? Ne oldu? Baksanıza." Kolundan tutup aynanın karşısına getirdi onu. Mitya kanlı yüzünü görünce ürperdi. Öfkeyle buruşturdu yüzünü. "Hay aksi şeytan, bir bu eksikti." diye mırıldandı. Paraları aceleyle sağ elinden sol eline geçirdi. Sinirden parmakları titreyerek cebinden mendilini aldı. Gel gelelim mendil de kandan ıpıslaktı. Grigori'nin alnını bu mendille silmişti. Bir nokta kadar beyaz yeri yoktu. Kurumuş, pütür pütür bir topak olmuş, açılmıyordu. Mitya öfkeyle yere fırlattı onu. Allah kahretsin, bir bez parçası yok mu sizde, sileyim bari. Pyotr Ilyich, yaralı değilsiniz anlaşılan, kana bulaşmışsınız yalnızca. Öyleyse yıkanın daha iyi. Leğen şurada, durun getireyim. Leğen mi? Bu güzel işte. Yalnız şunları nereye koysam? Dmitri Fyodorovich bunu sorarken tuhaf bir şaşkınlık içinde para destesini Pyotr Ilyich'e gösteriyor, paralarını nereye koymasına o karar vermek zorundaymış gibi soru dolu bakışlarla gözlerinin içine bakıyordu. Cebinize sokun ya da şuraya masanın üzerine bırakın, kaybolmazlar, korkmayın. Mitya şaşkınlığından bir anda sıyrılmış gibi, cebime mi? Evet cebime diye bağırdı, bu iyi oldu işte. Hayır görüyorsunuz ya, hepsi saçma bunların. Bakın ne diyeceğim, önce şu işimizi bitirelim, tabancalarımı geri verin, işte paranız. Çünkü çok gerekli bana tabancalarım, çok, zamanım da hiç yok. Destenin en üstündeki yüzlüğü çekip çıkardı, memura uzattı. Bir iki, ama üstünü veremeyeceğim dedi. Daha ufak paranız yok mu? Mitya desteye bir kez daha bakıp yok dedi. Üstten birkaç kağıt parayı yokladı. Pyotr Ilyich'e gene soru dolu gözlerle bakarak yok diye ekledi. Hepsi 100 rublelik. Peki ama nereden buldunuz bu kadar parayı? Biraz bekleyin, çocuğu Plotnikov'a yollayayım. Dükkanını geç kapar Plotnikov. Bozdursun getirsin. Hey Mişa. Mitya aklına parlak bir düşünce gelmiş gibi. Plotnikov'un dükkanına mı diye haykırdı. Bu güzel işte. Odaya giren çocuğa döndü. Misha, Plotnikov'a koş, Dimitri Fyodorovich'in selamı var. Biraz sonra size gelecek deyiver. Ha, bol bol şampanya hazırlasınlar. Mokroye'ye giderken yaptıkları gibi bir sandığa doldursunlar şişeleri. Üç düzini olsun. Birden Pyotr İliç'e döndü. Mokroye'ye giderken dört düzini almıştım. Gene çocuğa döndü.